Ayrım 7. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Perinçek. Sayfa 75. Her demokrasi orta çağ üzerinde devrimci bir diktadır. 16 Ocak 1997. İşçi Partisi Cumhuriyet Devrimi Kanunları Uygulansın kampanyasını 16 Ocak 1997 günü İstanbul'da Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yapılan bir toplantıyla başlattı. Bu metin Perinçek'in kampanyayı açış konuşmasıdır. Cumhuriyet Devrimi Kanunları uygulansın tam zamanı. Cumhuriyet Devrimi Kanunları'nın ayaklar altına alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu yüzyılın başında ezilen dünyanın öncüsü olarak emperyalizme 7 düvele karşı Kurtuluş Savaşı verdik. Cumhuriyet Devrimi yaptık ama işte görüyoruz son 50 yılda 20. yüzyılın ikinci yarısında o büyük devrimci mevzileri birer birer kaybettik, koruyamadık. Bu bir cumhuriyet bilançosudur. Şimdi cumhuriyetten manzaralara bakınız. Şeriatçı parti iktidardadır. Başbakan, Cumhuriyet Devrimi'nin tasfiye ettiği, kökünü kazımak istediği, ağır darbeler indirdiği tarikat reislerini başbakanlık konutuna davet etmektedir. İktidar onlardadır bugün. Başbakan yardımcısı Amerikan vatandaşı, siyaset dinin emrindedir buyurmaktadır. Adalet Bakanı Kubilayları katledenlerin avukatıdır. Sivas katliamını yapanların avukatı. Şu cumhuriyet manzarasına bakınız. Amerikan güdümlü, kozmopolit, vatansız, küreselleşmenin temsilcileri günlerdir Said-i Nursi'lerin propagandasını yapıyorlar. Said-i Nursi'nin fikirlerini topluma şırınga ediyorlar. Bu bir basın olayı değildir. Bu bir habercilik değildir. Toplumu aydınlatma, Nurculuğun nasıl cumhuriyet ve devrim düşmanı olduğunu anlatma olayı da değildir. Bu, cumhuriyet devriminin katline ferman vermiş olan, Kemalist devrimin modası geçmiştir diyen ve bize ılımlı İslam kimliğini biçen emperyalizmin, metropollerinin, ılımlı İslam'la ittifakının, Nurculuğu Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Orta Asya'ya ihraç etme çabalarının İstanbul'daki ifadesidir. Tevhid-i Tedrisat kanunu ayaklar altındadır. Laik devrimci cumhuriyet eğitimi paramparça edilmiştir. İmam Hatip okullarıyla, Kur'an kurslarıyla, vakıflarla, diğer dinci eğitim kurumlarıyla bu basit bir olay değil. Cumhuriyetin, cumhuriyet devriminin yıkılması olayıdır. Cumhuriyet devrimi kanunları uygulansın diyenlere o liberal çevrelerden, neoliberal çevrelerden bu demokrasiye aykırıdır itirazları yükselmektedir. Her cumhuriyet devrimci bir diktatörlüktür. Her demokrasi devrimci bir eylemle gelmiştir. İşte Fransız demokrasisi Büyük Fransız devrimiyle gelmiştir. İşte İngiliz demokrasisi 1640'ta Cromwell'in süngüleriyle gelmiştir. Amerikan demokrasisi Washington'larla ihtilalle ve kuzeyin güneyli toprak ağlarını kölecileri ezmesiyle gelmiştir. Türkiye'de demokrasi adına ne varsa, hürriyet adına ne varsa 1908 hürriyet devriminin, Şinasilerin, Namık Kemallerin ve o büyük devrimci şahlanışın, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devriminin gericiliğini ezen yumruğunun ürünüdür. Her demokrasi orta çağla hesaplaşarak kurulur. Bütün cumhuriyetler padişahların, kralların, imparatorların taşlarını tahtlarını devirerek kurulmuştur. Ağalığı, tarikatçılığı, toprak beyliğini, şeriatçılığı onların ideolojisini tasfiye ederek kurulmuştur. Ve ancak öyle kurulabilir, öyle yaşayabilir. Bugün cumhuriyetle hesaplaşanlar Vahdettinlerin, Abdülhamitlerin devamıdır. Zaten kara bayraklar açarak üzerimize gelmektedirler. Fakat değerli dostlar, işte bir altın fırsat dönemine giriyoruz. İlk defa son 50 yıldan beri Cumhuriyet devrimini yıkmak için huruç eden ırkçı güçler, şeriatçı güçler bugün inisiyatifi Cumhuriyet devriminin kuvvetlerine kaybetme telaşı içindedirler. 10 Kasım 1996 günü 1 milyon insanın Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt kabrine yürümesi bir bildiridir. Cumhuriyet devrimine sahip çıkacağız. Onu gericiliğe, emperyalistlere ezdirmeyeceğiz bildirisidir. Cumhuriyetin ve Türkiye'nin sahipleri vardır. Ekonomisi eroine bağlanan, iktidarı tarikatlara ve mafyaya teslim edilen, ideolojik olarak ılımlı İslam'ın pençesine düşen Türkiye'de bütün bu rezilliklere karşın susurluktan bu yana sergilenenler bir mücadeledir aynı zamanda. Bu ırkçı, şeriatçı güçlerin bugün savunma durumuna geçtiğinin diğer bir belirtisidir. Şimdi elimizde kalan o son kaleler, aydınlanma kuvvetlerinin sahip çıktığı laik mevziler, bugün büyük bir savunma hareketinin mevzileridir. Bir hücumun başlangıcı için büyük kuvvetler birikmektedir. Büyük bir birikimi vardır Türkiye halkının. Hititlerden, Lidyalılardan, Frikya'dan, Bizans, Selçuklu, Osmanlı'dan bu yana yarattığı büyük bir birikim. Haysiyetli bir coğrafya, hep bağımsız yaşamış topraklar, insanlar ve büyük bir tarihin hafızalarımızda yarattığı onur ve kendine güven. Bu birikimi, bu şeriatçı saldırı, bu emperyalist saldırı yenemeyecektir. Biz onları yeneceğiz. Biz 1920'lerde olduğu gibi bir kez daha onları yeneceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi devrimin kanunu bütün kanunların üstündedir. Kör çıkmazlarda büyük çıkış yolları bulunur. Bugün onlar Türkiye'yi bir mafya, gladyo, tarikat ortaklığının diktatı altına sürüklemişlerdir. Emperyalizmin güdümünde girilen çıkmazdır bu. Yine de büyük bir devrimci şahlanış çıkış yolunu açacaktır. Toplumlar devrimlerle yeni çıkış yolu bulurlar. İşte bugün bunun büyük birikimini yaşamaktayız. Devrim kanunları uygulanacaktır. Tevhid-i Tedrisat kanunundan, halifeliğin kaldırılması kanununa kadar. Sivas katliamlarını yapanlara Menemen'in devrimci ruhuyla cevap verilecektir. Aydınlık 19 Ocak 1997. Tankların şeriatçılığın üzerine yürümesi iyidir. 6 Şubat 1997. Cumhuriyet yıkıcılarının üzerine yürüyenleri alkışlarız. Perinçek açıklamasından sonra basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Soru: Tankların Sincan'a girmesine ne diyorsunuz? Perinçek: Türkiye'de hangi güç cumhuriyet yıkıcılarının üzerine gidiyorsa iyidir. Onu alkışlarız. Soru: İyi ama bu sizin görüşlerinize aykırı olmuyor mu? Orduyu desteklemiş duruma düşmüyor musunuz? Perinçek: Tanklar işçinin köylünün üzerine yürüyecek olsa buna göğsünü siper edecek olan işçi partisidir. Tanklar şeriatçılığın üzerine yürüdüğü zaman onları elbette alkışlıyoruz. Çünkü orta çağ güçlerine karşı cumhuriyet devrimini savunmak herkesin görevidir. İlk afişi Perinçek yapıştırdı. Basın açıklamasından sonra Perinçek İstiklal Caddesi'ne yürüdü ve orada afiş yapıştırmaya ayrılmış tahta perdenin üzerine Cumhuriyet Devrimi Uygulansın yazılı afişleri yapıştırdı. Afişin üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci kararlılığını yansıtan bir fotoğrafı da bulunuyor. Aydınlık 6 Şubat 1997. Küreselci ile Tarikatçı İttifakı 9 Şubat 1997. Sincan'daki şeriatçı gösteriye tepki kuşkusuz haklı ve yerindedir. Ancak Sabah gazetesinin 3 haftadır nurculuğu parlatması karşısında bu tepkinin yüz misini göstermek gerekmez miydi? Şeriatçı zorbanın Interstar muhabiri Işın Gürel'e vurduğu kara yumruğu Sabah gazetesi her gün birkaç milyon okuyucusuna indiriyor. Ve aynı sabah Sincan olayı üzerine üstelik herkesten hızlı cumhuriyetçi oluyor. Hemen belirtelim. Sabah'ın o nurculuk dizisi gazetecilik veya habercilikle açıklanamaz. Nurcu faaliyeti haber olarak vermek başkadır, nurculuğun propagandasını yapmak daha başkadır. Nurculuk nedir? Said-i Nursi ve talebesi Fethullah Hoca kimdir? Nurculuk bir suç örgütüdür, hem de en büyük suç örgütlerinden biri. Cumhuriyet devrimi kanunları tarikatları yasaklamıştır. Nurculuk ve her tür tarikatçılık bireylere karşı suçun ötesinde halka karşı suçtur. Said-i Nursiler, Fethullah Hocalar, Cumhuriyet'in canına kasteden en sinsi şeriatçı akımın liderleridir. ABD'nin 2. Cumhuriyet programının ılımlı İslam ayağını oluşturmaktadırlar ve dahası uluslararası roller üstlenmişlerdir. ABD'nin Orta Asya ve Kafkaslardaki taşeronluğunu yapmaktadırlar. Böylece yalnız Türkiye'nin değil, bütün Türk Cumhuriyetlerinin ılımlı İslam aracılığıyla ABD sistemine sınırsız bağlanmasında özel işlev görmektedirler. İşte püf noktası buradadır. Sincan'daki şeriatçılığın arkasında İran gözüküyor ve gösteriliyor. Sabah gazetesinin haftalardır reklamını yaptığı nurculuğun arkasında ise ABD var. Amerikancı olsun da isterse şeriatçı ve tarikatçı olsun. Aynı Türkiye gerçeğine Susurluk eksenindeki olaylarda da rastladık. Çatlıların her ilişkisini sergilemek serbest ancak CIA ilişkisine gelince hep susuldu. Abdi İpekçilerin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma ve 12 Eylül'e sürükleme operasyonunda CIA tarafından öldürtüldüğü olgusunun üzeri örtüldü. Yine Çiller özel örgütünün ABD'nin uluslararası tertiplerinde rol aldığı gerçeğinin üzerinden atlanmaktadır. İşçi Partisi'nin ısrarlı mücadelesi sonucu ABD'nin 1980 öncesindeki ve bugünkü tertiplerine yeni yeni değinilmektedir. Şeriatçılık ve tarikatlar ABD politikalarının emrine girdiği için ciddi bir tehdittir. Yerli gericilik, dünya gericiliğinin merkezi olan ABD'den destek almadığı sürece Cumhuriyet güçleriyle boy ölçüşemez. Aydınlık bu sayısında çok önemli bir CIA raporunu açıklıyor. Graham Fuller namındaki meşhur CIA istasyon şefi, ABD hükümetine Türkiye'de şeriatçılığın ve tarikatların desteklenmesi politikasında netleşmeyi öneriyor. ABD Türkiye'de at değiştirmektedir. Washington artık ülkemizdeki denetimini DYP'ler, ANAP'lar aracılığıyla sürdüremeyeceğini görüyor. Ilımlı İslam, ABD'nin asıl dayanağı olma yeteneğini göstermiştir. Bir yandan Refah Partisi'nin denetim altına alınması, öte yandan Fethullahçılığın Orta Asya'ya uzanan uluslararası misyonlar verilerek güçlendirmesi süreci belli bir aşamaya varmıştır. Neoliberalizm basınındaki merkezi olan Sabah, işte bu noktada Nurculuk ve Fethullah Hoca propagandasındaki büyük çıkışını gerçekleştirmiş bulunuyor. Kozmopolitizm ile Orta Çağ ilişkilerinin buluşması, vatan statüsü küreselleşmecilik ile Orta Çağ'ın ittifakı, son yüzyılın Tunç Yasası'dır bunlar. Bir kez daha ve Cumhuriyet devrimini yıkma programında el ele vermişlerdir. Bayar Menderes'ten 12 Eylül cuntasına Turgut Özal ve Tansu Çiller'e uzanan çizgidir bu. Sonuç meydandadır. Şeriatçılık, dünya sermayesinin merkezleriyle işbirliği yapanların vatan satıcılarının beslemesidir. İşte Cumhuriyet güçlerinin öncelikle bu gerçeği görmesi gerekiyor. Aydınlanma ancak ve ancak emperyalizme karşı kararlı mücadelenin ürünü olabilir. Dünya sermayesinin merkezlerine karşı açık ve kesin bir tutum alınmadığı sürece laiklik işte böyle Fethullah hocacılık ile bütünleşir. Orta Asya'ya tarikatçılık ihraç eden ülke artık Türkiye Cumhuriyeti değildir. ABD'nin kriz bölgelerine müdahale istasyonudur. Aydınlık 9 Şubat 1997. Şalter zamanı 16 Şubat 1997. Mafya tarikat ortaklığını temsil eden Çiller Erbakan iktidarından kurtulmak. Başta PTT'nin tesisi olmak üzere hükümetin özelleştirme saldırısını göğüslemek. Toplu sözleşme masasına kuvvetli bir konumda oturmak. Şeriatçılığın yerleşmiş olduğu devlet menzillerinden söküp atmak. Kürt sorununa Kurtuluş Savaşı'nda sınanmış özgürlük ve kardeşlik politikasıyla Türkiye halkının ve ülkenin birliğini güvence altına alan barışçı bir çözüm bulmak ve emperyalistlerin yeni sevr tehdidinin önünü kesmek. ABD'nin ülkemizi kriz bölgelerine müdahale gücü olarak sürme planlarını boşa çıkarmak. Emekçi sınıfların ve genel olarak Türkiye halkının önündeki güncel görevler bunlardır. Çiller Erbakan iktidarını devirmek, diğer görevlerin başarılmasında anahtar değerindedir. Bu iktidarı düşürmek geniş halk yığınlarının talebidir. Ne var ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu bu talebe sırtını çevirmiş bulunuyor. Meclisteki çoğunluk ile halkın çoğunluğu karşı karşıya gelmiştir. Parlamentodaki parmak sayısının her zaman demokrasi anlamına gelmediğini bir kez daha görebiliyoruz. Bu koşullar hükümeti düşürme görevi halkın ezici çoğunluğunun omuzlarındadır. Meclis aritmetiğini halkın aritmetiğine dönüştürmek için kitlelerin daha etkili ve daha kararlı eylemlere yönelme ihtiyacı ortadadır. Herkes birbirinden bunu istiyor ve bunu bekliyor. Burada bir önder kuvveti ihtiyaç olduğu da meydandadır. İşte o önder kuvvet tartışmasız işçi sınıfıdır. Çünkü üretim çarkı onun elinde, toplu çalışıyor ve en çağdaş sınıf. Üstelik 1989 baharından beri tempolu ve etkili bir mücadele içinde. İşçi hareketi Cumhuriyet devriminden bu yana en büyük tarihi fırsatı yakalamış bulunmaktadır. Üretimi durduracak genel bir eylem için şartlar olağanüstü elverişlidir. Kamu emekçilerinden esnafa, köylüden aydına, öğrenciden orta sınıfa kadar geniş halk kitlesi siviliyle, askeriyle işçi hareketine bakmaktadır. Şaltere indiren işçiyi bütün Türkiye alkışlayacaktır. Alkışın ötesinde kamu emekçileri devlet çarkını durdurarak esnaf kepenkleri indirerek şoför kontağı kapatarak yargıç ve avukat cübbesini kürsüsünün üzerine bırakarak işçinin genel eylemini desteklemeye hazırdır. Süresiz aydınlık için bir dakika karanlık eylemi aslında üretimi durduracak genel eylemin işaretini yakmakta ve ortamı hazırlamaktadır. İşte işçi sınıfı böylesine elverişli koşulları değerlendirme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. İşçi kitlesi bütün halkın bu hükümetten kurtulma talebinin önüne geçerek kendi özel sorunlarını çözmek için güçlü bir konuma da yerleşme olanağını bulacaktır. Çiller Erbakan hükümetini devirecek bir işçi sınıfı toplu sözleşme masasına otururken ihtiyaç duyduğu büyük kuvveti de toplamış olacaktır. Daha önemlisi Çiller Erbakan ortaklığını iktidardan indirmek aynı zamanda özelleştirme saldırısını kırmanın en kestirme yoludur. Üretimi durduracak bir genel eylem kuşkusuz bir örgütlenme hazırlık sorunudur. İşçi sınıfının kurmayı olan İşçi Partisi bu durum değerlendirmesinin ötesinde genel eylemin hazırlanması ve geniş halk desteğinin sağlanması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundadır. Bu tarihi fırsatı sendikalara en başta Türk iş yönetimini anlatmak da bir öncü görevidir. Geçen gün Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Sayın Derviş Günday, şoförlerin konta kapatacağından söz ederken Türk İş ve DİSK genel başkanlarının şalteri indirmek görevini değinmemeleri karamsar yorumlara yol açmasın. Günün koşulları halk hareketinin bugünkü yükselişi şalterin indirilmesini kaçınılmaz olarak gündeme getirecektir. Hem de öyle uzak değil. Kurban Bayramı'na varmadan Türkiye halkı işçi sınıfı önderliğinde Cumhuriyet tarihinin en birleşik ve en etkili eylemini başaracak görünüyor. Erbakan Çiller belasının büyüklüğü, halk eyleminin büyüklüğünü de belirlemektedir. Refah Yol iktidarının bugünkü eylemi dört sözcükle özetlenebilir. Cumhuriyeti yıkıyorlar, vatanı satıyorlar. Öyleyse çözüm şalterdedir. Genel eylem artık farz olmuştur. Aydınlık, 16 Şubat 1997. Devrim kanunlarını uygulama kararlılığı İşçi Partisi'nin 1988 tarihli programında yer alıyor. 26 Mart 1997. Nokta Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne. 23-29 Mart 1997 tarihli son yazınızda devrim yasaları ne kadar biliniyor başlıklı haberinizi ilgiyle okudum. Haberde son MGK kararlarına kadar devrim kanunlarını hatırlayan da hatırlatan da olmadı diyorsunuz. Anlıyoruz ki İşçi Partisi devrim kanunları uygulansın kampanyasını sizlere duyuramamış. Bu eksiğimizi şimdi gideriyoruz. 1. Devrim kanunlarını uygulama kararlılığı öncelikle İşçi Partisi programında yer alıyor. 1988 yılında açıkladığımız programımızın 9. maddesinin son fıkrası şöyle. İşçi Partisi, sultanlığın ve halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, ağalığın, efendiliğin, paşalığın yasal planda kaldırılması, Latin harflerinin kabulü, laiklik ve dilde demokratlaşma gibi Milli Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi'nin bağımsızlık, demokrasi ve aydınlanma yönündeki bütün kazanımlarını korur. Bu kazanımları emekçi halk yararına geliştirir, demokratik halk devriminin ve sosyalizmin ilerlemenin tarihsel birikimi olarak değerlendirir. 2. İşçi Partisi bu program uyarınca devrim kanunları uygulansın kampanyası açmak için 1996 yılı başlarında bir araştırma çabasına girdi. Partimizin önderlerinden Ferit İlksever arkadaşımız meclis tutanaklarına kadar inceleyerek devrim kanunlarını araştırdı. Çalışması önce yazı dizisi olarak 1996 yılı Kasım ayında Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. Arkasından kitap olarak çıktı. Kaynak Yayınları'nın okuyucuya sunduğu kitabın başlığı şöyle. Cumhuriyet Devrimi Kanunları, Emperyalizme ve Şeriatçılığa Teslim Edilmeyecek Mevziler. 3. İşçi Partisi 4. Genel Kongresi 22-24 Kasım 1996 günleri toplanarak devrim kanunları uygulansın kampanyası açılmasına karar verdi. 4. Devrim kanunları uygulansın kampanyası 16 Ocak 1997 günü Muammer Karaca Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Devrimin Seyir Defteri adlı müzikli, danslı sanat gösterisiyle başlatıldı. Gösteri büyük ilgi gördü ve coşku yarattı. İşçi Partisi Genel Başkanı bu toplantıda İşçi Partisi'nin devrim kanunlarının uygulanmasına yönelik 12 maddelik talepler başlıklı programını ilan etti. 5. İşçi Partisi örgütleri Türkiye'nin şehirlerini ve birçok kasabamızı Ocak ayında devrim kanunları uygulansın afişleriyle donattılar. Yurttaşlarımız kampanyaya aktif bir tavırla katıldı. 6. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Erbakan'a Şubat ortasında yazdığı mektupla devrim kanunlarının uygulanmasını istedi. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü toplantısında aynı yönde kararlar aldı. Milli Güvenlik Kurulu'nun 18 maddelik önlemlerin çoğunun İşçi Partisi'nin 12 maddelik talepler programı ile özdeş olduğu herkesçe saptandı. Başbakan Erbakan, basın mensuplarına bu gerçeği İşçi Partisi'nin tüzüğünü mü uygulayacağız diyerek belirtti. Aydınlık 26 Mart 1997. 7. ayrımın sonu sayfa 86.